Muhterem dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac ve cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 5. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dininin talimi bazı zatî özellikleri itibariyle her çağda ve her zaman insanların ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlattık. Geçen bölümde ayrıca şu soruyu da gündeme getirdik ki bundan 14 asır önce beşeriyeti saadete erdirmek için Yüce Allah tarafından gönderilen bu semavi din dünya sürekli değiştiği halde nasıl kendini değişen şartlarla uyumlu hale getirebilir? Ve yine dedik ki bu soruya cevap vermek için insanın türlü ihtiyaçlarını tanımak gerekir. Buna göre insanların ihtiyaçları iki gruba ayrılır. Bunlar birinci ve ikinci dereceden ihtiyaçlardır. Birinci dereceden ihtiyaçlar kökleri insanın iç güdülerine ve fıtratına uzanan ihtiyaçlardır. İnsan yaşama nimetinden yararlandığı müddetçe bu ihtiyaçlar söz konusudur ve bu yüzden daimi ve ebedi ihtiyaçlar sayılır. Bu ihtiyaçlara gıda, giyim, kuşam, konut veya tapma ihtiyacı veya başkalarıyla işbirliği ihtiyacı gibi durumlardır. Ancak ikinci dereceden sayılan ve birinci dereceden ihtiyaçlardan kaynaklanan yaşam malzemeleri gibi ikinci grup ihtiyaçlar her çağda ve her dönemde değişebilir. Yine sosyal, siyasi ve kültürel ilişkilerde değişiklik zarureti gibi durumlarda ikinci dereceden ihtiyaçlar sayılır ve her çağda şartlara göre değişebilir.
İnsanların çeşitli ihtiyaçları arasında bir mukayese yapıldığında birinci dereceden ihtiyaçların hiçbir zaman yok olmadığı fakat zamanın şartlarına göre biçimi ve temin etme yönteminin değiştiği anlaşılır. Bu konuda Şehit Mutahhari şöyle diyor. Çağın mukteziyatı yani ortamı toplumun ve yaşamın mukteziyatıdır. İnsan akıl, yenilikçilik ve irade sahibi olduğundan ve daha iyi yaşamak istediğinden sürekli sosyal ve iktisadi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek üzere daha iyi düşünceleri, etkenleri ve araçları seçerek yaşamında kullanır. Daha iyi etkenler ve araçların insan yaşamına girmesi doğal olarak eski etken ve araçların yerini yeni etken ve araçlara bırakmasına yol açar ve insan bu kez yeni etkenlere ve araçlara bağlı hale gelir. Beşerin sürekli bir takım maddi ve manevi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları gidermek üzere gerekli olan araç ve gereçlerde değişikliğe ihtiyaç duyması başlı başına insanda bir takım yeni ihtiyaçları da doğurur. Bu durum ise her çağın ve her dönemin mukteziyatının değişmesine yol açar ve insan yeni mukteziyatla uyum göstermek zorundadır.
İslam dininin yasama sistemi ise çeşitli zaman ve mekan şartlarına ve insan yaşamında sağlanan değişikliklere göre insanın ihtiyaç duyduğu yeni yasalar üretme kabiliyetine sahiptir. İslam dini geniş kapsamlı bir din olduğundan insanların çeşitli dönemlerde temel ihtiyaçlarını gözetlemiştir. İslam'ın yasama nizamı insanların birinci dereceden ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir takım sabit yasalar sunmuş ve ikinci dereceden ihtiyaçları içinde ikinci dereceden ve değişebilen esnek yasalar getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda şöyle diyor. İslam dini insanların her çağda ve her mekanda değişen ihtiyaçlarına cevap verir. Üstelik bu süreçte İslam'ın sabit yasaları asla değişmez veya lağv edilmez ve beşeri toplumun ihtiyaçları da giderilmiş olur. Beşeri toplumun ilerlemesi için gerekli olan ve İslam ve Müslümanların maslahatına sayılan her türlü yeni yasanın çıkarılması şer'i hükümdarın yetkileri dahilindedir ve yeni yasa çıkarması yolunda herhangi bir yasak yoktur. Bu özellik İslam dinine zamanın mukteziyatı ve değişen şartlarına göre beşeri toplumların ihtiyacını karşılama yeteneği sunmuştur.
İslam dini ikinci dereceden yasaların çıkarması içtihat adında bir yöntemden yararlanır. İçtihat sözcük anlamı itibariyle dini yasaları istinbat etmek için akli ve ameli çaba harcamaktır. İnsanların karşılaştığı her yeni mesele için İslam dini içtihat yöntemini din uzmanlarına sunmuştur ve böylece yeni meseleye cevap bulmaktadır. İslam dini bilgi alimleri, İslam'ın birinci dereceden sabit yasaları ve ilkelerinden hareketle ve zamanın mukteziyatına göre yeni yasalar çıkarma yetkisi vermiştir. İslam dininde düşünce ve istidlal yolu ile din yasalarını anlama yolunda çaba harcamak serbesttir. Bu durum, İslam dininin akılcılık ve düşünme temeli üzerine inşa edildiğini ispat eden bir başka delildir ve İslam dininden kaynakların sadece Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sınırlı olmadığını, bunun yanında akıldan da din ahkamını ve yasalarını tabi Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde tanımanın mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.
İslam dininin zaman ve mekana yeni şartlarına uygun olduğunu daha iyi anlamak için dini oluşturan unsurları yani itikat, ahlak ve ahkamı daha detaylı irdelemek gerekir. İtikatla ilgili ilkeler sabittir ve hiçbir zaman veya mekanda değişmez. İtikatla ilgili bir durumda yapılacak her türlü değişiklik önceki itikadi meselelerin iptali anlamına gelir ki bu durum dinin kesin ilkeleri hakkında asla söz konusu olamaz ve mümkün değildir. Örneğin Yüce Allah'ın yegane olduğu veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğu inancı İslam dininin sabit ilkesidir ve hiçbir koşul altında değişmez, değişemez. Bu alanda mümkün olan tek değişiklik bu ilkelerin daha iyi idrak edilmesi için daha fazla ve daha kesin deliller sunmaktır. Bu değişiklik ise yine dini marifi tanımakta bir değişikliktir ve dinin esasıyla ilgisi yoktur. Ahlaki değerler konusunda da ahlakın temel ilkeleri değişmez olduğu söylenebilir. Örneğin adalet, takva, zulüm karşıtlığı, dürüstlük, fedakarlık ve insanseverlik gibi özellikler daima iyidir ve buna karşı zulüm, ayrımcılık, adaletsizlik, başkalarını hakkına tecavüz etmek ve bencillik gibi özellikler her daim kötü ve çirkindir.
Ancak İslam dininin ahkamı ve yasaları sabit ahkam ve değişken ahkam olmak üzere ikiye ayrılır. Dinin sabit ahkamında asla değişiklik yapılamaz. Buna hac, oruç ve namazın vacipleri veya İslam topraklarını savunma zarureti gibi durumları örnek vermek mümkün. Ancak İslam topraklarının nasıl savunulacağı ile ilgili dinin ahkamında zaman ve mekan mukteziyatına göre bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Değişken ahkamı müçtehid ve İslam bilgini olan insanlar tespit eder. Gerçi bazı yasalar ve hükümlerde toplumun nasıl yönetileceği ve İslam hükümetinin programları ile ilgilidir ve her zaman ve her çağa göre kendine uygun yöntemler ve yasaları gerektirir. Bu tür hükümler iktisadi, sosyal, hukuki, siyasi vesaire benzer alanlarda gündeme gelir. İslam açısından hükümetin başında olan herkes, toplumun maslahatı doğrultusunda ve halkın sorunlarını çözümlemek amacıyla Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde bazı hükümler verebilir. Gerçi bunun için İslami hükümdarların ve fakihin kendi çağını ve şartlarını çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü bu tanım ve her çağda siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeleri bilmek, ikinci dereceden hükümler vermekte çok önemli etkisi söz konusudur.
İranlı büyük alim Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi, İslam'da insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan sabit ve değişken yasalar hakkında şöyle diyor. Çağımız insan fıtratı, içgüdü ve doğal sabit eğilimleri açısından 10. asırda yaşayan insan gibidir ve insaniyet özellikleri değişmemiştir. Öte yandan bireysel ve sosyal maslahatlar ve mefasitler de zamanla değişmez. Bu tür durumlar için doğal olarak sabit ve daimi yasalar bulunması gerekir. Örneğin yalan söylemek, ihanet etmek veya laubalilik her zaman toplumda çirkin ameller olarak söz konusu olmuştur ve bugün de böyledir. Bu açıdan bu tür durumların yasaklanması ve boykot edilmesi ve haram ilan edilmesi de daimi olmalıdır. Çünkü gerçi toplumun şekli değişir fakat bu tür amellerin zarar ve ziyanı eskisi gibidir. Öte yandan nefsin tesibi ve adalete uymak veya sorumluluk duygusu taşımak veya insanseverlik gibi ahlaki faziletlerle ilgili yasalar da daimi olmalı ve değişmemelidir. Ayetullah Mekarim Şirazi insanın değişen ihtiyaçları hakkında da şöyle diyor. Ancak bazı meseleler vardır ki zaman ve mekana tabidir ve sürekli ve her daim değişir. Örneğin iktisadi, kültürel, siyasi ve sosyal güncel meseleler gibi. Bu tür meseleler hakkında İslam'ın yasaları onlara hakim olan ilke ve değerleri korumak kaydıyla içtihat ve bilimsel uzman araştırmaları yolu ile değişebilir. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde İran coğrafyasında Hahamenevşi Hanedanı'ndan Eşkanilere kadar kurulan imparatorluklardan ve İran kültürünün dünyanın yarısı üzerinde nüfuzundan söz ettik. İşkanilerden sonra Sasanilerin iktidarın başına geçmesiyle İranlıların imparatorlukları ve coğrafyasında önemli ve belirleyici bir değişiklik yaşanmadı ve İran eskiden olduğu gibi o dönemin uygar dünyasının yarısına kadar olan bir alana hükmetti ve diğer yarısını Rum İmparatorluğuna da bıraktı. O dönemde İranlılar özellikle Semerkant ve Buhara kentlerinde Çin'in Türkistan yöresine kadar uzanan alanda ticaret ve kültürel liderliğin başını çekiyor ve bu bölgeler İran medeniyetinin nüfuzu altında bulunuyordu.
O tarihlerde Çin'in Türkistan yöresi gerçekte İran'ın Çin'e kadar uzanan topraklarının bir parçasıydı. Sasaniler iktidarında Eşkaniler döneminde İranlıların Roma ile temasları askeri yüzleşmeler şeklinde olmasının aksine iki medeniyet arasında kültürel ve ilmi ilişkiler ve alışverişler şeklinde oldu. Romalı tutsaklar İran kentlerine yerleştirildi ve inşaat alanında uzman olan Romalı mimarlardan ve mühendislerden altyapı tesislerinin inşaatı için ve başta hekimleri olmak üzere bilim adamlarından John D. Shapur Üniversitesi gibi bilim merkezlerinde yararlanıldı.
Kameri 2. 10 yılından itibaren Müslümanların Sasani İmparatorluğuna yönelik saldırıları imparatorluğun batı sınırlarından başladı. Kameri 30, miladi 651 yılında Sasani İmparatorluğunun son kralı yenildi ve böylece Sasani İmparatorluğu çöktü. Bu beklenmedik çöküşün nedeni Sasani Sarayı'nda artan fesat ve insanlara yönelik adaletsizlik ve zulümlerdi. Bu şartlarda İslam'ın adalet talep ve hak talep meltemi İranlıları derinden etkilemeye başladı. Öyle ki İran toprakları Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra İranlı kavimleri uygar dünya üzerinde hareketliliği daha da geniş boyutlara ulaştı.
İslam dininin evrenselleşmesi ve her geçen gün daha da yayılmasına paralel olarak İranlıların da dünyanın en ucra köşelerine kadar uzamalarına vesile oldu. Batıda Roma İmparatorluğu dağılarak Jerman, Anglo-Sakson ve Vikingler gibi bedevi ve barbar kavimler Avrupa'yı küresel medeniyet kafilesinden geri bıraktıkları sırada İranlı kavimler gelişmiş küresel medeniyet ve kültürü İslam kültürüyle korumaya ve beslemeye başladı. İranlılar İslam'ın yüce taliminden esinlenerek Asya ve Doğu dünyası da Avrupa ve Batı gibi ortaçağ karanlığına batmasına ve küresel medeniyet ve kültür kafilesinden geri kalmasına mani oldu ve bu bölgeyi gün geçtikçe daha da geliştirdi.
Müslüman Araplar İran'ın kültür alanında yeni bir imparatorluk planı ortaya attı ve İranlıların özellikle üst düzey yöneticilerinin yardımlarıyla İranlı İslami kültür sahasını kuzeyden Maviron Nehir ya da Türkistan denen bölgeye ve batıdan da şimdiki Türkiye ve İspanya'ya kadar yaymayı başardı. İran milleti pek de sıkı olmayan bir süre direnişin ardından İslam dinini benimsedi ve o sıralarda medeniyet ve kültür bakımından Bedevi Araplardan çok daha ileri olduklarından hızla İslami İmparatorluğun en üst kademelerinde ve kültürel mevkilerinde yer almaya başladı.
O dönemde İranlılar neredeyse 1000 yıldan beri Roma İmparatorluğu gibi güçlü bir rakiple karşı karşıyaydı ve bu yüzden Roma İmparatorluğu'nun sultası altında bulunan dünyanın yarısı kadar bir alanda hareket edemiyordu. Ancak İslami İmparatorluğun güçlenmesiyle beraber Roma İmparatorluğu Avrupa ve şimdiki Türkiye topraklarının bir bölümüyle sınırlı kaldı ve Müslümanların askeri baskıları sonucu hüküm sürdüğü birçok alanı Müslümanlara bırakmak zorunda kaldı. İslam İmparatorluğu'nun ordusu hatta Bizans'ın başkenti Konstantinopolis kapılarına kadar dayandı. Ancak kentin güçlü savunma surları gibi nedenlerden ötürü bu kenti ele geçiremedi.
Gerçi Müslümanlar bir süre Roma İmparatorluğu'nun şimdiki Türkiye topraklarının üzerindeki sultasına son vermedi. Ancak Suriye ve Lübnan topraklarını ele geçirerek Akdeniz'e ulaşmayı başardı ve böylece Anadolu topraklarına saldırmak ve nüfuz etmek için gerekli çıkış noktalarını yakaladı ve ilk kez doğulu bir devlet İspanya üzerinden Avrupa kıtasına nüfuz etmeyi başardı. Böylece uzun yıllar Roma İmparatorluğu'nun nüfuzu altında bulunan Kuzey Afrika ve Afrika'nın Akdeniz kıyıları sonunda Müslümanların eline geçti ve İran'da ve İslami kültür ve medeniyetin bu bölgelerde yayılmasına zemin oluşturdu.
Daha sonra Emeviler iktidarı o dönemin uygar dünyasını hızla aştı ve Çin ve Avrupa'nın derinliklerinin dışında dünyanın en önemli bölgelerine musallat oldu. Bu arada Müslüman Araplarla birlikte yeni yeni Müslüman olan ve dünyaya yayılmak isteyen İranlılar da ilerledi ve İran'ın kültürel alanını bu kez İslami bir içerikle bundan önce İran kültürünün nüfuz alanının dışında kalan Türkistan, Anadolu ve İspanya'ya yaymaya başladılar. İranlılar hicretin ikinci yüzyılından itibaren manevi ve askeri destekleriyle Emevi hilafetini devirerek istikrarı Abbasilere bıraktı. Abbasi hilafetinin İranlı eğilimi yüzünden bu kez İran kültürü ve İran kültürünü inşa edenler, İslam İmparatorluğu'nun tüm topraklarını kültürel, ticari ve sanat faaliyetlerine uygun buldu ve İslam dünyasından kültürel nüfuzunu arttırmaya başladı. İranlılar yeni İslami imparatorlukta kısa bir dönem sekteye uğrayan tarihi ve evrensel rollerini yeniden ifa etmeye başladı.
İranlı büyükleri hem Fatih Müslümanlarla dağınık da olsa işbirliği Hulefai-i Raşid'in döneminden ve gerçekte Müslüman Arapların Tisfun ve Fars yüelerine fethetmeleriyle birlikte başlamıştı. Ancak bu işbirliği Abbasi hilafetinde daha geniş boyutlara ulaştı ve idari, dini ve diğer kültürel boyutlar bakımından da iyice gelişti. Bu dönemde İranlı kavimler eski dinlerini bir kenara bıraktı ve İslam dini dinamik ve zengin bir dine kavuştu. Yine zengin medeniyetlerin desteğiyle yavaş yavaş İslam öncesi imtiyazlarına ve üstünlüklerine yeniden kavuştu ve onurlu, zengin ve bazı bakımlardan güçlü bir nüfuz olarak Abbasi İmparatorluğunda vezir, bilgin, fakih ve muhaddis, sanatçı ve edip olarak İranlı İslami kültürü dünyanın birçok bölgesine yaymaya başladı.
Öte yandan hilafet merkezinin Şam'dan Bağdat'a taşınması ve İran'ın tarihi başkenti Tisfun'a yaklaşması ile beraber Abbasi İmparatorluğu İranlıların yaşadığı bir bölgenin merkezinde yer almış oldu. Böylece Bedevi Araplarla etnik bağlarını bir nevi kaybetti. O dönemin önemli gelişmelerinden biri, Sasani döneminde İranlı kavimlere kapalı olan Suriye ve Lübnan'a yönelik açılım yolunun açılmasıydı. Bu gelişme ile birlikte İranlılar, eski çağlardan İranlıların siyasi ve nüfus merkezi olan Mezopotamya'nın dışında Şam toprakları ve Akdeniz kıyılarına kadar açılmaya başladı. O dönemde Arapların deniz gücünü İranlılar oluşturuyor ve Araplar denizcilik alanında İranlıların maharet ve deneyimlerini kullanmak zorunda kalıyordu. İranlı denizciler Lübnan, Sur, Seyda ve hatta Akdeniz'in güney kıyılarında Trablus'a kadar gitti ve buralara yerleşerek gittikleri kentlere İranlı kimliği kazandırdı.
Bazıları İran milleti denizci olmadığını ve denizcilerin sadece batırıların maharet ve uzmanlık alanı olduğunu zannediyor. Oysa Mecmeul Beledan, Ahsenul Tekasim adlı diğerli eserler gibi bazı eserlerde ve belgelerde İranlıların İslami dönem başladığında usta denizciler olduklarını gösteriyor. İslam'dan önce İranlı denizcilerin faaliyet alanı daha çok Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Fars Körfezi ve Umman Denizi ile sınırlıydı. Ancak İslam'dan sonra İranlı denizcilerin faaliyet alanı genişledi ve Akdeniz'in güney kıyılarından Cebel-i Tarık Boğazı'na kadar yayıldı.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiler başlığı altında hazırladığımız programımızı dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 90. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca sulta ve güç anlamında olan Sultan ismi şerif hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yolun Esmaül Hüsna olduğunu belirttik. Aslında insan bu mübarek isimlerin anlamını doğru ve en güzel biçimde kavradığında mutlak hakimiyet ve mülkiyetin ancak Yüce Allah'a ait olduğunu anlar. Esmaül Hüsna'dan bu anlayışa sahip olmak, yegane yaratan Yüce Allah'ı doğru tanıma anlayışını insan için daha da kolaylaştırır. Yüce Allah'ı doğru tanımak ve erdemliğin zirvesine ulaşmak yolunu kolaylaştıran bu mübarek isimlerden biri Sultan ismi şerifini bugün ele alacağız.
Sultan kelimesi sulta ve güç anlamındadır. Yüce Allah mutlak güç ve saltanat sahibi olduğundan sultandır. Tabii ki Arapçada ülke hakimlerine sultan deniliyor ve bu da onların saltanat dönemlerinde sahip oldukları gücün itibarına dayalıdır. Bu yüzden sultan isminin güç sahibi kişiyi değil, gücün kendisi anlamındadır. Eğer İslam tarihinin ilk yıllarına bakarsak, Kamer'e 4. asrın sonları ve 5. asrın başlarına kadar hiçbir Müslüman hükümrana sultan adı verilmedi anlaşılır. Tarihin belirttiği üzere Mahmud Gaznevi resmen sultan unvanını kullanan ilk Müslüman hükümrandır. Onun ardından bu isim diğer hükümranlar içinde kullanıldı. Öyle ki Hicri 7. asrın yazılarında ister Mısır, ister İran, Osmanlı İmparatorluğu ve hatta Safeviler kralları arasında da kullanıldı ve Sultanul Azam, Sultanul Adil, Sultanul İslam vel Müslümin gibi lakapların da aralarında yaygın olduğu anlaşılır.
Sultan hüccet ve delil anlamına da gelir. Aslında delil ve kanıtın insanın yüreği ve aklına sulta kurduğu ve onu kontrolüne aldığı için ona sultan denir. Sağlam, güçlü ve şüphe götürmez deliller karşı tarafa bir nevi güç ve galebe mesajı taşıdığı için ona sultan denir. Bazı görüş sahiplerine göre bu isim maddiyat hakkında kullanıldığında güç ve kuvvet ve maneviyat hakkında kullanıldığında ise hüccet ve delil anlamındadır.
Sultan kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 25 suresinde ve 37 kez farklı kalıplarda tekrarlanmıştır. Bunlardan 14'ü hüccet, delil ve kanıt kelimeler ile eş anlamlıdır. Örneğin Neml suresinin 20. ayetinde Hazreti Süleyman'dan nakden Hüdhüd'ün yokluğu hakkında şöyle buyuruyor. Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim.
Sultan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bazen mucize anlamında kullanılmıştır. Örneğin Zariyat suresinin 38. ayetinde şöyle okuyoruz. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Bilindiği üzere mucize her türlü şüphe ve çelişkiyi yok eden bir olaydır ve gerçekleşince gerçeği arayan ve hak yolunu bulmak isteyen herkes onu anlar. Nitekim Hazreti Musa aleyhisselam ve sihirbazların karşılaşmasında Hazreti Musa asasını yere atınca ip ve odundan olan sihirbazların tüm yılanları eski haline döndüler. Ve meydanda hareket halinde olan bir tek gerçek yılan ise Hazreti Musa aleyhisselamın asasıydı. Böylece sultanlığı ve açık mucizesini herkese göstermiş oldu. Bu yüzden Firavun'un sihirbazları bu mucizenin ardından hemen secdeye kapılıp yegane Allah'a iman ettiler. Allah'ım,
Sultan ismi şeriften mucize anlamının anlaşıldığı diğer ayetlerde var. Örneğin İbrahim suresinin 10 ve 11. ayetleri. Bu iki ayet peygamberlerin kendi kavimleriyle mücadelesini anlatıyor. 10. ayette muhalifler kendi peygamberlerinden apaçık bir sultan, bir delil isteyerek şöyle diyorlar. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. 11. ayette ise peygamberler de onların isteklerine karşılık vermeyi Allah'ın iznine bağlı olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil.
Göründüğü gibi Sultan ismi Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde açık ve açıklayan anlamında olan Mübin ismiyle birliktedir. Bu birliktelik sultanın mucize anlamında olduğu zaman daha fazla kendini gösteriyor. Fakat bu isim bazen yardım eden anlamında olan Nesir ile birliktedir. Tıpkı İsra suresinin 80. ayetinde olduğu gibi. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla.
Bu ayet Resulullah'a hitaben Allah'tan hangi işi istemesine ve tüm davranışlarında sadakatin olması gerektiğini belirtiyor. Ve sonra da şöyle buyuruyor. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı diğer ayetlerinden biri ise Rahman suresinin 33. ayetidir. Bu ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey cin ve insan toplulukları! Haydi gücünüz yeterse göklerin ve yerin köşe bucaklarından ve sınır çıkışlarından geçip gidin. Bunu ancak üstün bir güç ve kudretle, büyük servetlerle elde edilen yüksek bir teknolojiyle başarabilirsiniz.
Böylece insan Allah'ın adaleti ve sonuçlarından kaçacak gücü yoktur. Nereye giderse Allah'ın mülküdür ve nerede olursa Allah'ın hükümetidir. Nitekim Emiren Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Kumeyl duasında şöyle buyuruyor. Allah'ım senin hükümetinden kaçış imkansızdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftada bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat sizlerle vedalaşmadan önce Yüce Allah'a doğru ellerinizi açarak Sahife-i Seccadiye'nin 7. duasından bazı bölümleriyle dua edelim. Ey Yüce Allah ki mihnet düğümleri seninle çözülür. Ey ki zorluklar sınırı seninle aşılır. Ey Rabbim, ağırlığı altında ezildiğim felaketler üzerimi çökmüş. Tahammülü çok güç olan musibetler bana galip çatmış. Bunları kudretinle bana getirmiş ve saltanatınla bana yöneltmişsin. Senin getirdiğini kimse götüremez. O halde Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç. Gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır. Şikayetçi olduğum hususta bana bakışını güzelleştir. Dilendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır. Kendi katından bana bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver. Kendi indinden
bana acil bir kurtuluş yolu belirle. O halde hak etmesem de bunu bana yap, ey büyük arşın sahibi.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsday.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir. Ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanıdığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak, işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Sürdürücüler Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizi bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Buna göre de her bölümde bu büyük insanlardan inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeren hadisleri ve bu hadislerden çıkarılan dersleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim.
Geçen bölümde çirkin bir sıfat olan hırstan söz ettik ve hırsın insanın genellikle ihtiyaç duymadığı halde aşırı derecede biriktirmesine merak duymasından ibaret olduğunu anlattık. Hırs sözcüğü genellikle olumsuz boyutlu bir sözcüktür ve ne zaman kullanılırsa insanın aklına mal ve servet ve mevki ve diğer maddi menfaatlere düşkünlük gelir. Ama bazen de bu sözcük takdire şayan durumları beyan etmek için kullanılır. Öyle ki çirkin sayılmadığı gibi bir fazilet ve erdem sayılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin faziletlerinden birini insanları hidayete erdirme ve onları sapkınlıktan kurtarma hırsı şeklinde beyan ederek Tevbe suresinin 128. ayetinde şöyle buyurur. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Buna göre bugünkü sohbetimizi sevilen ve takdir edilen hırsla ilgili bazı hadisleri ele alacağız.
Dünyevi ve maddi işlerde hırs yapmak kötü ve çirkin bir amelse, manevi ve uhrevi işlerde erdem sayılır. Nitekim İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Sen, sana ulaşması güvence altına alınan şey için, yani rızkın için hırs yaparsın. O zaman sana vacip olanları da yerine getirmek için haris ol. Gerçekte hırs iki çeşittir. Bunlardan ilki maddi ve dünyevi işlerdedir ki çirkin ve tenkit edilen bir hırstır. Diğeri sevilen ve takdir edilen hırstır ki o da manevi ve uhrevi işlerde geçerlidir. Dünya malı, makam ve mevki ve iktidar için hırslı olmak ahlaki rezillik sayılır. Lakin başkalarına yardım etmek ve mali ihtiyaçlarını karşılamak ve mümin kulların hacetlerini yerine getirmek ve insanların sorunlarını çözmek ve hidayete erdirmek ve kurtarmak için yapılan hırs, sevilen ve takdir edilen hırstır. Bu tür bir hırs, çirkin olmadığı ve tenkit edilmediği gibi ahlaki mekarim ve fazilet sayılır. Büyük ceddi Allah Resulü gibi insanları hidayete erdirmekte haris olan İmam Rıza aleyhisselam sürekli arkadaşlarını ve izleyenlerini de takdir edilen hırsa davet eder ve şöyle buyururdu. Müminlerin hacetini yerine getirmekte ve onları mutlu etmekte ve onlardan kötülükleri ve mekruh olanları uzaklaştırmakta haris olun. Bu hadiste 8. imam insanlardan halis olmalarını isterken dünya malını biriktirmek için değil, asıl mümin kullara yardım etmek ve Allah'ın kullarından şer'i bertaraf etmekte hırslı olmalarını istiyor.
İslam dini dünyevi yaşamda hırsı reddederken ilim öğrenme gibi durumlarda hırslı olmaya vurgu yapıyor. Çünkü bildiklerimizle yetinmek ilmi açıdan durgunluğumuza ve ilerlemekten geri kalmamıza yol açar. Allah Resulü'nden ünlü bir rivayette şöyle okumaktayız. İlim talebi her Müslüman için vaciptir. Yüce Allah ilim peşinden gidenleri sever. Bu yüzden ilim öğrenmekte hırslı olmak, yani sürekli ilim talep etmek ve ilim öğrenmek İslam dininde teşvik edilen bir durumdur. Bu teşvik İmam Ali Aleyhisselam ünlü Humman hutbesinde muttaki ve takvalı insanların sıfatını beyan ederken hırsa şu şekilde vurgu yapacağı kadar önemlidir. Onların işaretlerinden biri dinde kuvvet ve ilim öğrenmekte hırslı olmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam da çok değerli bir hadiste ilim ve bilimde haris olmayı müminlerin işaretlerinden biri olarak beyan ederken şöyle buyurmakta. Mümin dinde güçlü ve dini öğrenmekte hırslıdır.
Takdir edilen ve sevilen hırs mıstaklarından biri de hayır amelleri yerine getirirken hırslı olmaktır. Bu tür durumlarda hırslı olmak takdir edilen bir durumdur. İslam dininde hayır işlerde hırslı olmak o kadar önemlidir ki İslam peygamberi onu tevbe ve Allah'a dönüş işareti şeklinde yorumlayarak şöyle buyurur. Tevbe edenin 4 işareti vardır. Allah için ihlaslı amel, batılı bırakmak, hakka bağlı kalmak ve hayır amelde hırslı olmak. Dolayısıyla eğer hırs yüce insani hedefler doğrultusunda olursa seçkin ve şayesti olduğu gibi Allah'ın mümin kullarının da işaretidir. İlahi yola adım atan, aklı ile varlık alemini doğru idrak eden insan hayır amellerde ivmeli hareket eder. Kendini en ön saflara ulaştırır, böylece öncü ve ilerici olmaya çalışır. Hayır amellerde başkalarını sollamaya çalışmak ve hızını artırmak ve ivme kazanmak sadece takdir edilen bir durum değil, aynı zamanda vacip olan bir durumdur ve her insan takvada ve hayır amellerde öncü ve başkalarına örnek olmalı ve takvalı olmak isteyenlere, hatta muttaki olan ve takvalı insanlara örnek oluşturmalıdır. Değerli dinleyiciler, Hidayet hadisi başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İran platosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Elam, Yanık Kent, Siyelk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'ı çekmektedir. Değerli dinleyiciler, dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Ben Mehtap Mahir. Sizleri İranlılar Arasında adlı podcastimizi dinlemeye davet ediyorum. Eğer İranlılar arasında aşırı ihtilaflar, selamlaşmalar, sık sık yapılan telefon görüşmeleri ve sürekli ikramlar ile karşılaşırsanız şaşırmayın. Çünkü İranlılara göre misafir Allah'ın dostudur.
Önceki bölümde Sofia A. Koltaki'nin İranlılar arasındaki hiyerarşi hakkındaki gözlemlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü podcastimizde İranlılar arasında Sofia A. Koltaki'nin gözünden selamlaşma, misafir ağırlama ve ikram adetleri hakkında konuşacağız. Neler olacağını öğrenmek ve daha önce söylediklerimizi tekrar okumak için bizi İran Radyo sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edin. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi hoşlanırsınız. Şimdi Sofya'nın söylediklerini dinleyelim. İranlılar genellikle bir konuşmaya başlamak ve selamlaşmak için selamun aleyküm veya kısaltılmış hali olan selam derler ve aynı şekilde cevap verirler. Selamun aleyküme karşılık olarak söylenen ve aleyküme selam genellikle din adamları ve olgun insanlar tarafından kullanılır. Selamlaşırken küçüklerin büyükleri selamlaması beklenir ve cinsiyete bakmaksızın saygı göstergesi olarak büyükler önce selamlanır. İslam dininde yaş veya statüye bakmaksızın selam vermeye ve alçak gönüllülük göstermeye büyük önem verilir. Tanıdığınız herkesle, hatta çocuklara bile tek tek selamlaşmak, herkese toplu bir selam vermek yerine daha önemlidir. Aslında tanıdığınız birine İlk selam veren olmak isteğe bağlıdır. Ancak selamı cevaplamak, hatta bu sizin bir başkasıyla konuşmanızı kesse bile zorunludur. Bu sosyal davranışı kızımın okulunda yapılan bir veli toplantısında yakından gözlemledim ve size anlatmak istedim. Bir gün kızımın okul müdürü yaklaşık 100 veli ile birlikte yeni bir Veli Öğretmen Birliği üyesi seçmek için bir toplantı yaptı. Müdürün konuşma kürsüsü, velilerin toplantı salonuna girdiği kapının tam karşısındaydı. Belki güleceksiniz ama konuşması şöyleydi. Bu yıl okulda acil bir danışmanlık sistemi projesi, birden müdürün konuşması kısa bir süre kesiliyor ve yeni gelen veliye selam vererek selamun aleyküm diyordu. Sonra hemen konuşmasına devam ediyor ve kızlara yaş olarak daha yakın olan genç danışmanlardan yararlanılacak diyordu. Aynı şey tekrarlanıyor ve yeni gelen veliye selam vererek selamun aleyküm diyordu. Ve tekrar konuşmasına devam ediyor ve umarız bu kararın olumlu etkilerini kızlarımızın performansında çok yakında görürüz diyor ve tekrar selamun aleyküm diyordu. İlginç olan bu sık sık tekrarlanan selamlaşmaların ne onun ne de dinleyicilerin dikkatinin dağılmasına neden olmasıydı. Ve katılımcılar hala müdürün konuşmasını dinliyordu. İranlılar arasında da İngilizce konuşanlar gibi selamlaşmadan hemen sonra her zaman kullanılan ifadeler ve gerçek bir cevap gerektirmeyen yanıtlarla konuşmaya başlanır. Konuşmanın her iki tarafı da aynı anda bu soruları sorduğundan bu yanıtlar çakışabilir. Bu durumda konuşan kişi daha önce hiç karşılaşmamış olsa bile eş ve çocukları gibi aile büyüklerinin durumunu sorabilir. Genellikle size birkaç örnek vereceğim kişiler ifadeler kullanırlar. Eşiniz nasıl? Elhamdülillah iyi, selam söylüyor. Benden ona selam söyleyin. Büyüklüğünüzü arz ederim. Çocuklar nasıl? Ellerinizden öperler.
Çoğu arkadaşım, benden Yunanistan'da yaşayan ailem ve hiç görmedikleri ve göremeyecekleri akrabalarım hakkında soru sorarlar. Aramızdaki konuşma şöyle ilerler. Ailen nasıl? Elhamdülillah, selam söylüyorlar. Benim de selamımı söyleyin. Ve şunu söylemeliyim ki, tüm bu selamlaşmaların boş ve anlamsız konuşmalar olduğunu düşünmeyin. Psikolojik olarak bir arkadaşım veya tanıdığım, benim, eşim ve çocuklarım hakkında soru sorduğunda, endişelerimi onunla paylaştığım ve o da bana empati ve şefkat gösterdiği için aramızda bir ortaklık ve anlayış oluşur. Hal hatır sormanın başka bir işlevi de konuşmada yeni bir aşamaya girmektir. Yani eğer konuşma durursa ve biri bu konuşmanın devam etmesini isterse, o kişi yeni selamlaşmalar kullanarak konuşmayı yeniden başlatır. Başka bir ifadeyle bu sorular konuşmada yeni bir konuya atlama tahtası gibidir. Bu soruları kullanarak konuşmayı yeniden başlatabilir, ancak bu zorunlu ve her zaman böyle olmak zorunda değildir. Sadece yeni bir konu başlatma motivasyonunu sağlayan akıllı sorulardır. Örneğin, başka ne haber der veya güncel olaylar, hava durumu ve benzeri sorular sorar ve böylece konuşma devam eder. Genel olarak İranlılar birbirleriyle çok iletişim halindeler ve bu iletişim bağlarını güçlendirir. Bu bağları güçlendiren ve aralarında çok yaygın olan güzel sosyal davranışlardan biri de aileleri, akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte yemek yemeyi sevmeleridir. Antropologların hem sofra olarak adlandırdığı bu durum, birlikte yemek yemenin, bir araya gelmenin tamamlayıcı bir parçası olduğuna inanan İranlılar arasında büyük öneme sahiptir. Bu yaklaşım ayrıca daha sonra sizinle paylaşmak istediğim İran kültüründeki yemeklerin önemini ve yerini de göstermektedir. Eğer yeni evlenen çift ebeveynlerinin evine yakın oturuyorsa, hem kocanın ailesi hem de eşin ailesini haftada en az bir kez ziyaret ederler ve onlarla birlikte yemek yerler. Bu çok güzel davranış hem ilişkileri güçlendirir hem de yeni evlenmiş ve ev işlerine henüz tam alışık olmayan kişilere, özellikle her ikisi de çalışıyorsa, dinlenme fırsatı verir ve aynı zamanda bu işleri ebeveynlerinden öğrenme fırsatı verir. Özellikle İranlıların yeni yılı olan Nevruz gibi özel günlerde kendi ebeveynlerini ziyaret etmenin yanı sıra ailenin diğer büyüklerine de saygı göstermeleri ve onları göremiyorlarsa arama yapmaları gerekir. Açıkçası yüz yüze görüşmek aile ve arkadaşlık ilişkilerini korumak için en iyi yoldur. Ancak telefon görüşmesi bir kişinin sahip olabileceği ikinci iyi seçenektir. Aile ve arkadaşlarla her gün yüz yüze görüşmek mümkün olmadığından, telefon birbirinin halini sormak için iyi bir araç olarak kabul edilir. Bu tür selamlaşmayı hem kendi ailemde hem de eşimin ailesinde gördüm. Örneğin iki kayınbiraderim her gün belirli bir saatte birbirleriyle telefonda konuşurlardı. Ayrıca kayınvalidemle de her gün telefonda konuşma alışkanlıkları vardı. Tıpkı kız kardeşim Atina'dayken ebeveynlerimle konuştukları gibi. Telefon görüşmesi yüz yüze ilişkilerin kurallarına benzer kuralları takip eder. Konuşmaya başlamak ve selamlaşmak. Ve bu konuşmada günlük haberler birbirleriyle paylaşılır. Arkadaşlar içinde aynı benzer davranışı küçük bir değişiklikle görüyoruz. Her gün telefonla selamlaşmanın olması pek sık görülmez ancak birkaç günde bir beklenir. Bu nedenle İran'da kaldığınız süre boyunca biriyle arkadaş olursanız onların ara sıra sizi arayıp hal hatırınızı soracağını beklemelisiniz. Onlar da sizden aynı şeyi bekleyecektir. Bu gibi telefon görüşmelerinin mutlaka uzun olması gerekmez. Bu görüşmeler sadece arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yapılır. Konuşmayı bitirmek için kullanmanız gereken ve bilmeniz gereken ifadeler şöyledir. Sadece halini sormak için aradım. Üzgünüm, zamanını aldım. Üzgünüm, rahatsız ettim. Bu, şu an konuşmayı bitirmek istediğin anlamına gelir. Eve gel, birbirinizi ziyaret etmek için bir teklifte bulunmak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Size ilginç ve komik bir anı anlatmak istiyorum. Eşim Hüseyin, İngiltere'de okuduğunda biz yaşamak için bir evin üst katından bir oda kiralamıştık. Bu oda hem yatak odamız hem de okuma ve misafir ağırlama yeriydi. İşten yeni gelmiş ve dinleniyordum ki, birden Hüseyin aceleyle odaya girdi, beni uyandırdı ve öğrencilerinden biri onu eve getirmiş ve çay içmek için eve geleceğini söyledi. Ona neden onu davet ettin diye sordum, o da sadece nazikçe davet ettim, gerçekten geleceğini bilmiyordum dedi. Farklı kültürlerde göreneklerin farklı anlamları vardır. İranlılar arasında Hüseyin'in yaptığı gibi hazırlıksız bir davet, davet eden kişinin muhatapla daha fazla etkileşim kurmak istediğini gösterir. Davet eden kişinin daveti gerçekten davete hazır olmak anlamına gelmese de, bunun yerine kişi için yapılan iyiliğin karşılığı olarak bu teklif yapılır. Ancak yine de ilgi ve takdir göstergesidir. Hüseyin arkadaşını eve çay içmeye davet etti. Çünkü onu eve bırakmıştı ama davetini hemen kabul edeceğini bilmiyordu. İranlıların deyimiyle taarruf olan ikram, İranlıların çoğu konuşmasında bulunan ve misafirperverlik ve cömertliklerini gösteren nazik bir konuşma veya alçak gönüllülük türüdür.
Thank you.
Şimdi size İranlılar arasında misafirin konumundan kısaca bahsetmek istiyorum. Misafir Allah'ın dostudur. İranlılar arasında sıkça kullanılan ve çok inandıkları bir sözdür. Çünkü İranlılar ilişkilerin güçlenmesinin yanı sıra misafirin evlerine bereket getirdiğine inanırlar. Bu nedenle misafirlere her zaman sıcakkanlılıkla ve saygıyla davranırlar. İslam dininde de buna tavsiye edilmiştir. En iyi yer ve en iyi yemek her zaman misafirler içindir. Ziyaret sırasında ev sahibi misafirine sürekli yemek, içecek ve meyve yemeye ısrar eder ve onlara çay isterler mi diye sormadan onlara çay getirirler. Ziyafetin sonunda evlerine geldikleri için onlara teşekkür ederler ve misafirlerden tekrar evlerine gelmelerini isterler. İran'da bir araya gelmelerin belirli bir başlangıcı veya bitişi yoktur. Tabii ev sahibi tarafından bir sınırlama getirilmediği müddetçe. Misafirler istedikleri zaman gelip gidebilirler. Ancak ev sahibinin rahatını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Genel olarak saygı, alçak gönüllülük ve empati göstermek için iltifat kullanırlar. İki erkek misafir arasında duyduğum bir konuşma şöyleydi. Seni buralarda görmeyeli çok oldu, hayırdır? Ayağınızın altındaki toprağım. Misafirperverlik, samimiyet ve saygı gibi olumlu özelliklerin samimiyetle ifade edilmesi durumunda iltifat, misafire ve muhataba saygı gösterme ve değer verme anlamına gelir. Aslında iltifat kullanmak kişinin saygısını ifade eder ve tarafların imajını yükseltir. Değerli dinleyiciler, İranlılar arasında selamlaşma, hal hatır sorma ve iltifat üzerine odaklandığımız İranlılar arasında podcastimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde ise size Sofia A. Koltake'nin ağzından İranlılar arasında özür dileme, övgü ve takdir etme gibi konuları anlatacağız. Bizi sonraki bölümlerde takip etmenizi bekliyoruz ve eğer içeriğimizi beğendiyseniz bunu arkadaşlarınıza da önerirseniz seviniriz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bize katıldığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আসসালামু আলাইকুম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব